Huzur arayan topraklar.
Merhaba sayın dinleyenler. Orta Doğu coğrafyasının tarihini konuşmaya devam ediyoruz. Bu programda İslam Devleti'nin yönetimini ve halifeliği 5 asırdan daha uzun bir süre elinde tutan hanedanlık döneminden söz edeceğiz. İslam dünyasında idari, askeri, siyasi ve ilmi alanlarda çok büyük değişikliklerin yaşandığı Abbasiler dönemi konumuz olacak ve Abbasilerin İslam medeniyetindeki yerini, etkilerini ele alacağız. Abbasiler dönemiyle ilgili değerlendirmelerimizi stüdyodaki konuğumuzla yapacağız. Konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nahide Bozkurt. Hoş geldiniz
hocam. Çok teşekkür ediyorum Sema Hanım.
Hocam, Emevilerin iktidarının Hazreti Peygamber'in amcası Abbas'ın soyundan gelen Abbasiler tarafından 750 yılında yıkıldığını biliyoruz. Bu tarihten sonra halifelik ve iktidar Abbasilere geçer ve Abbasiler 1258'e kadar İslam dünyasının büyük bölümüne egemen olurlar. Emevilerin yıkılışında Abbasilerin etkisinden, Abbasilerin kuruluşundan ve Emevilerle aralarındaki farktan söz ederek başlayalım.
Teşekkür ediyorum bu anlamda soru için. Öncelikle elbette ki Abbasiler iktidara nasıl geçti, buradan başlamak gerekiyor. Hazreti Peygamber vefatının ardından İslam Devleti'ni yönetecek bir lider bırakmıyor. Dört halifenin iktidara geliş süreci farklı farklı. Daha sonra dört halife döneminden sonra Emeviler iktidara geliyor. Ancak Emevilerin iktidarının son 32 yıllık dönemine doğru Abbasilerin bir ihtilal hareketi başlattığını ve bu ihtilal hareketi sonucunda iktidara geldiklerini biliyoruz. Peki bu ihtilal hareketi nasıl başladı? Önce bunun üzerine durmak gerekiyor. Abbasiler bu ihtilal hareketini, Emevileri yıkmaya yönelik ve iktidara gelme hareketini önce gizli olarak başlattılar. 28 yıl kadar gizli bir şekilde ihtilal hareketi, organizasyonunu yaptılar, propagandalarını yaptılar. Ardından da son birkaç yıl artık açık propaganda dönemi şeklinde karşımıza çıkıyor. Peki Abbasiler niçin bir ihtilal hareketi başlattı Emevileri yıkmaya yönelik? Elbette ki burada birkaç nedeni başa almak gerekir. Bunlardan bir tanesi Hazreti Muhammed'in amcası Abbas'ın torunlarından olan Muhammed bin Ali'nin Emevilerin Müslümanları yönetmeye layık olmadığını, asıl layık olanın Hazreti Muhammed ailesinden kişiler olması gerektiğini söyledi ve bir sloganla ortaya çıktılar. Hazreti Muhammed ailesinden kimden razı olunursa. Bu slogan son derece önemliydi ve bu aile içerisinde hem Abbasiler hem de Ali oğulları da söz konusuydu. İhtilal lideri olan Muhammed bin Ali çok gizli bir şekilde bugün Suriye toprakları içerisinde ve Ürdün toprakları içerisinde Humeyme'de ihtilalin örgütlenmesini başlatan bir lider olarak karşımıza çıkıyor. Kendisi Humeyme'yi ihtilalin merkezi ancak Horasan propaganda merkezi olarak seçiliyor. Niçin Horasan propaganda merkezi? Özellikle şunun üzerinde durmak gerekiyor. Emevilerin yönetiminden hoşnut olmayan kesim. En hoşnut olmayan kesim olarak da mevali dediğimiz, yani Müslüman olan ancak Arap olmayan kesim, Emevilerin onlara yönelik müthiş bir ayrımcı politikası var. Müslüman olmalarına rağmen hala kendilerinden zimmi dediğimiz Müslüman olmayanlardan alınan cizye haracın alınması onlarda müthiş bir hoşnutsuzluğa elbette ki neden oluyor. Ve bunun için de Horasan propaganda merkezi Abbasiler tarafından seçiliyor. ve ilerleyen süreçte de Horasanlılar, ki Horasan'da yaşayan Araplar var, daha sonra fetih nedeniyle oraya gitmiş, yerleşmiş Araplar var, İranlılar var, Maverai Nehir ötesinde Türkler var. Dolayısıyla birçok etnik unsurun desteğiyle Abbasiler, az önce ifade ettiğim gibi 28 yıl kadar gizli bir dönem, propagandalarını yürüterek, insanları ikna ederek Hazreti Muhammed ailesinden olan kendilerinin iktidara gelmesinin hak olduğunu ifade ederek böyle bir etraflarında inanan bir kitle oluşturdular. Daha sonra da Ebu Müslim el-Horasani'nin bu davaya katılmasıyla birlikte artık ihtilal açık propaganda şekline dönüşüyor ve Emevilerle savaşın sonucu 750 yılında Abbasiler iktidara geliyor.
Emevilerle Abbasiler arasındaki fark nedir hocam?
En önemli belki de farkı şurada görmek mümkün. Emevi devleti daha ziyade bir Arap devleti, hatta meşhur bir oryantalist var, Wellhausen, Arap devleti diye nitelendiriyor Emevileri. Yani daha ziyade etnik bir unsurun temelinde yer alan. Zaten buna bağlı olarak da Arap olmayan Müslümanlara karşı müthiş bir ayrımcı politika gütmelerinin arka planında da bu. İşte Abbasiler'de bu ayrım tamamen kalkıyor. Hatta ümmeti, tam tersi.
Ümmete yönelik bir devlet anlayışı mı geliştiriyor Abbasiler hocam?
Şunu diyebiliriz belki, Arap olan Arap olmayan ayırımı Abbasilerle birlikte kalkıyor. Evet. Ve devletin, yani bürokraside Arap olmayan mevali dediğimiz Müslümanlara çok önemli görevler veriliyor. İşte bunu Emeviler döneminde mesela göremiyoruz.
Evet.
En önemli fark bu, ama birçok fark elbette ki var.
Kuruluşundan kısa bir süre sonra 762'de başkent Şam artık Bağdat olur. Başkent değişir. 150 yıl sonra ise Abbasilerin etkinliklerinin azaldığını görüyoruz. Toprak kayıpları olmamasına rağmen sınırlı bir coğrafyada egemenlik kurdukları gözlemlenebiliyor. Irak ve İran gibi. Abbasi halifelerinin de yalnız manevi değerinin kaldığını söylemek mümkün belki hocam. Bu dönemde büfe yolları 945'te Bağdat'ı ele geçirirler, ancak siyasi çıkarlarını düşünerek Abbasi halifeliğini yıkmazlar. Hanedan üzerinde kalır halifelik. 1055'te de Selçuklular Bağdat'ı ele geçirirler ve büfe yollarının devletine son verirler. Bu iki dönemi Abbasi'nin devlet egemenliğinin durumu açısından değerlendirir misiniz?
Şimdi Abbasilerin tarihçiler birkaç döneme ayırırlar. İlk dönem, özellikle Safa'nın iktidara ilk halife olmasıyla birlikte başlayan ilk dönem ve Halife Memun döneminin sonuna kadar olan dönem, siyasi otoritesi mutlak olan halifeler dönemi olarak kabul edilir. Daha sonra Halife Mutasım'la birlikte Türklerin son derece etkin olduğunu görürüz. Memun döneminde Türklerden ordu teşekkülü başlar, ama Mutasım tamamen kendi ordusunu Türklerden oluşturur. Ve Mutasım Türkler için başkent, yıllarca başkentlik yapan Bağdat'ı terk edip Samarra'yı başkent edinir. Bunun arka planda da en önemli neden, Türklerin nüfuzunun artması, Bağdat halkı ile aralarında sorunlar çıkması ve yeni iktidar gücü olan Türklere yeni topraklar vermek. Çünkü Bağdat'ta bunu yapma imkanı oldukça azaldı. Çünkü yıllardır başkentlik ve Samarra kurulur. Artık bu ikinci dönem halifeliğin gücünün zayıfladığı dönem başlıyor. Özellikle bu Samarra dönemi diye adlandırdığımız dönemde halife mütevekkil mesela Türkler tarafından öldürülür. Hatta bu tarihe Hassa kuvvetleri tarafından öldürülen ilk halife olarak geçer. Ve Türklerin bir Samarra döneminde ağırlıklı bir nüfuzu vardır. Ve bu nüfuzdan sonra zaten Emirül Ümeralık dönemi, işte Büveyhiler burada döneme giriyor. Büveyhilerin de bir güç elde etmesi ve artık 945 yılında bir Bağdat işgali söz konusu. Bağdat'ı gelirler, işgal ederler ve halife ona bir Emirül Ümera ünvanı vermek zorunda kalır. Büveyhiler aslında Şii, Bu Şiiliği burada yerleştirmenin imkanlarını ararlar ama bunun siyasi açıdan sizin de ifade ettiğiniz gibi siyasi açıdan bunun doğru olmayacağına karar verirler. Halife artık semboliktir ama bütün güç kimlerdedir? Büvehioğullarındadır, büvehilerdedir. Bu 100 yıl kadar süren bu süreçte Abbasi halifesinin o dönemde büyük bir güç sahibi olan Selçuklardan Tuğrul Bey'i Bağdat'a davet etmesi, Tuğrul Bey de gelir 1055 yılında halife tarafından çok özenle karşılanır. Kendisine doğunun ve batının sultanı unvanını verir halife ve halife Büveyhilerin iktidarına son verir. Ancak siyasi açıdan yeni bir dönem başlar. O da Selçuklu hakimiyetinde artık Abbasileri görüyoruz.
Evet. Abbasiler dönemine baktığımızda yönetim işlerinde Türklerden ve İranlılardan yararlandıklarını görüyoruz. Dönemin özellikle yeni devletin ilk yıllarında maliye ve yönetim işleri Tuharistanlı Bermekoğullarınca düzenleniyor. İranlılar ve Türklerin statüsüyle Abbas hükümranlığı arasındaki ilişkilere gelirsek hocam neler söylenebilir? Bermeki ailesinin yönetimdeki rolü ve etkinlikleri nelerdir?
Teşekkür ediyorum. Şimdi Abbasiler iktidara gelirken konuşmamın başlangıcında ifade ettiğim gibi İranlı unsura çok dayandılar. Zaten propaganda mahalli Horasan'dı ve orada yerleşik halk İranlılardı. Ve Emevilerin de bu mevaliye karşı müthiş ayrımcı politikalarını tam tersine çevirerek iktidara geldikten sonra Abbasiler İran asıllı kişilere oldukça önem verdiler ve üst düzeyde yani vezirlik makamı ilk defa Abbasilerle başlıyor ve onları artık halifeden sonra son derece yetkin kişiler haline geldiler. Bermek oğulları da bu anlamda son derece önemli. Harun Reşit daha önce tabii ta ihtilal döneminde de destek veriyor Bermekiler. Ancak Harun Reşit döneminde 17 yıl kadar vezirlik görevini sürdürüyor baba Halid bin Bermek. Ve oğulları da son derece etkin ve çok önemli dairelerin başında. Neredeyse bütün yönetim onların elinde. Bu çok tarihçiler tarafından çok tartışılan nedenlerle Bermeki ailesi bertaraf ediliyor Harun Reşit tarafından. İşte bunun farklı nedenlerini ileri sürer tarihçiler. Ancak Bermekiler kendi dönemlerinde gerçekten Abbasi hilafetini, Bağdat merkezini çok etkin konuma getirmişler. Ekonomik anlamda son derece açılımlar yapmışlar. Bir diğer Bermekilerin önemli boyutu da son derece entelektüel insanlar olmaları ve artık Hilafet Sarayı'nda bilimsel toplantılar, bilimsel tartışmalara öncülük yapan bir aile olması. 17 yıl kadar iktidarda kaldıktan sonra Harun Reşit tarafından Cafer idam ediliyor, diğerleri hapsediliyor ve ailenin saltanatına son veriliyor. Ancak bunlar tabii Abbasilerin İranlara diyelim ki yetkin görevler vermelerini elbette ki durdurmuyor. Yani onlarla birlikte iktidarı götürüyor çoğu kez. Türkler de son derece önemli. Zaten askeri boyutları Türklerin çok ön planda. Askeri kuvvetlerini Abbasiler Türklerden oluşturuyor ve çok önemli komutanlar var. Diyelim ki Boğa var, Vasıf var, İnak var. Çok önemli komutanlar. Çok güçlü hale geliyor bunlar. Ve artık hilafeti yönetme noktasında etkin kişiler haline geliyor.
Evet, Harun Reşit'ten söz etmişken hocam, İslam'ın Arap ve İran kesiminin büyük ölçüde birliğe kavuştuğu dönemler bunlar. Yine bu dönemde İslam devleti çok geniş alanlara yayılır aslında. Askeri cephede değil, bilim ve felsefe, edebiyat gibi alanda Abbasiler üstünlük sağlar denir ama İslam devletinin Abbasiler döneminde nerelere kadar yayıldığını genel olarak söylersek?
Özellikle Harun Reşit dönemine kadar baktığımızda çok geniş bir coğrafya. Diyelim ki doğuda Maverai'nin Nehir ve ötesi, doğuda ise ta işte bugün Fas, Tunus dediğimiz Kuzey Afrika, Mısır dahi çok geniş bir coğrafyaya yayılıyor. Ama aynı zamanda bu geniş coğrafya merkezi yönetimde tabii bazı sorunlar oluşturuyor ve kopmalar, siyasi kopmaların da Harun Reşit hatta dönemiyle birlikte başladığını söyleyebiliriz. Artık yarı bağımsız, bazen tam bağımsız devletçiklerin ortaya çıktığı görülüyor bu dönem itibariyle, ama çok geniş bir coğrafyaya kısa sürede yayıldıklarını söylemek mümkün.
508 yıl sonra Abbasiler dağılmaya ve parçalanmaya başlıyor hocam. Ve Abbasi toprakları üzerinde Tahiriler, Samaniler, Şirvaniler, Safariler, Karahanlılar, Tolunoğulları gibi birçok beylik ve devlet kurulduğunu görüyoruz. Cengiz Han'ın torunu Hulagu'nun yönetiminde İlhanlılar da Bağdat'a girerler ve 1258'de artık Abbasi dönemi sona erer. Abbasilerin yıkılışını hazırlayan nedenler nelerdir?
Tabii az önce ifade ettiğim bu siyasi kopmalar çok önemli yıkılışa götüren süreçte. Niçin önemli? Çünkü merkezi idarenin gücünü son derece zayıflatan, bir de yarım bağımsız ve bağımsız devletlerin oluşması ne demek? Ekonomik açıdan merkezi hükümetin zayıfladığı anlamına geliyor. Gelirler gelmiyor. Ekonomi diyelim çok zirvede olduğu dönemler varken bu siyasi kopmaların ardından ekonomik gelirler zayıflıyor. Bunun yanında da siyasi nüfus, Türklerin nüfuzu, Büveyhi, Selçuklu, bütün bunlar da artık halifeyi sadece dini sembolik bir boyutta, siyasi nüfuz diğerlerinin elinde. Bu tabii yıkılışa götüren süreci en önemli nedenlerinden biri.
Aslında Abbasi'nin kuruluşundan 150 yıl sonra Abbasi'nin egemenliğinin daha dar bir alana sıkıştığını görüyoruz. Bu dağılma ve parçalanmalar başlıyor ama Abbasiler 508 yıl hükümranlıklarını yine de sürdürebiliyorlar hocam. Abbas maliyesinin ana gelir kaynağı toprak vergisi. Halktan toplanan zekat da önemli bir gelir kaynağı. Bizans'a karşı yürütülen 3 sefer var ve bu sefer sonucunda Bizans da vergiye bağlanıyor. Vergi gelirlerinin büyük bir kısmı da ordu ve bayındırlık işlerinde kullanılıyor Abbasiler döneminde. Devlet örgütlenmesine baktığımızda Hazreti Ömer zamanında kurulan divan yine Abbasiler'de var. Birçok kurullar görev yapıyor. Önce devletin idari, siyasi, askeri, adli teşkilatından söz edelim. Abbasiler devraldıkları bu divan teşkilatında yenilikler ve geliştirici unsurlar söz konusu mu? Bunları yapabildiler
evet,
mi?
Evet, divan çok önemli. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ilk kuruluş Hazreti Ömer dönemine gider. Ama bu divanlar elbette ki çeşitlenir, renklenir. Emeviler döneminde de çok önemli divanların kurulduğunu görürüz. Ancak Abbasilerin bir özelliği, Bağdat tabii daha önce İran, yani Pers İmparatorluğu'nun olduğu topraklarda ve İranlı unsura devlette çok yer veriyor Abbasile. Bunun anlamı şu, çok köklü bir medeniyetin kurumlarını devam ettiriyor Abbasile. Mesela vezirlik kurumu ilk defa Abbasilerle birlikte, daha önce Farsların
yok.
Emeviler döneminde yok. Çünkü bu daha önce İranlılarda var olan bir kurum, ne yapılıyor? Yine tabii İslami renk veriliyor ona, fakat ihtas ediyor. Bunun yanında Emeviler döneminde ifade ettiğimiz gibi birçok divan var ama Abbasiler bu divanlara da ilavelerde bulunuyor. Özellikle bu katip sınıfı son derece önemli. Bunlar genelde İranlı okur yazar, çok entelektüel, çok bilgili. Mesela İbn-i Mukaffa çok zirve bir isimdir. Çeviriler yapan, Farsçadan çeviriler yapan isimlerin başında gelir. Emevilerin kurmuş olduğu divanlara ilave olarak Abbasiler döneminde mesela daha farklı olarak Divanül Ezimbe dediğimiz, Divanül Mezalim, Divanül Nafakat, Divanül Diya, Divanül Tevki gibi diğer bir takım divanlarında ilave edildiğini görürüz. Özellikle Divanül Mezalim mesela ilginçtir. Abbasilerde tabii kadılık ta Hazreti Peygamber döneminde beri var olan bir kurum. Ancak Abbasiler bir baş kadılık ihdas ediyor. Yani merkezde kadıların başı. Diğer şehirdeki kadıları o tayin eden bir konumda ve Ebu Yusuf ilk olarak bu göreve getiriliyor. İşte bu Divanül Mezalim de yüksek devlet görevlilerinin işlerine bakan, buradaki şikayetlere bakan özel bir, bugün belki ne diyebiliriz, böyle
kamu denetçiliği
yani gibi. Böyle bir şey olabilir ama evet. Halife de aynı zamanda burada bu oturumlarda bulunuyor, takip ediliyor. Hatta bazen diyelim ki bu devlet adamının malları bile müsaade edilebiliyor. Eğer şayet diyelim ki haksız bir kazanç elde ettiyse. Tabii bu divanlar son derece devletin bel kemiğini oluşturan, bugün bizim işte böyle bakanlıklar gibi dediğimiz bir kurumu, yapılar oluşturuyor.
Ordu'da daha çok Türkler var dediniz hocam. Askeri olarak Türklerin önde olduğunu görüyoruz Abbasilerde de. Evet, o döneme baktığınızda Bağdat çok önemli bir şehir. Çok önemli bir merkez. Ve o dönemin şehir yerleşimi hayatı hakkında da bize fikir veriyor. Samarra'dan söz ettiniz. Önemli, yine önemli bir merkez oldu Abbasiler döneminde. Bağdat ve Samarra dışında önemli şehirler var mıydı? Şehirler ve köylerdeki sosyal ekonomik yaşam nasıldı hocam?
Bağdat çok önemli bir merkez. Halife Mansur tarafından, ikinci Abbasi halifesi tarafından kuruluyor ve yuvarlak bir plan. Bu yuvarlak planın da bir İran şehir planının örnek aldığı genelde rivayet edilir, böyle kabul edilir. Bağdat kuruluşundan hemen sonra bir bilim ve kültür merkezi haline dönüşüyor ve o coğrafyada, yani o birçok yerden bilim insanları burada artık ne yapıyor? Geliyor ve bilim kültür merkezi oluşuyor. Samarra daha ziyade Halife Mutasım'ın Türkler için ihdas ettiği bir şehir. Ancak o da zamanla bilim ve kültür merkezi haline geliyor. Fakat Bağdat'ın o ihtişamına Samarra kavuşmuyor. Tabii bir yerin başkent oluşu, özellikle halifelerin kişiliğinden de kaynaklanan bilime son derece önem vermeleri, özellikle bu mimari bina yapımları, saraylar, camiler, olağanüstü formlar, Abbasilerle birlikte Türklerin de etkisiyle Uzak Doğu sanatlarının da yine buralara ulaştığını görüyoruz. Bu iki şehrin, bu iki başkentin dışında da çok önemli elbette ki merkezler var. Basra var, Kufe var, Vasit var. Birçok önemli merkezler var. Tabii şehirli, köylü yaşamı oldukça farklı. Şehirde daha ziyade işte sanat gelişiyor, mimari gelişiyor, bilim, kültür, bu tür faaliyetler, ticaret. Son derece önemli. Bağdat zaten ticaret yollarının üzerinde, bu açıdan konumu stratejik olarak son derece önemli. Köydeki yaşamda işte tabii daha ziyade tarımla ilgilenme var, hayvancılıkla ilgilenme var. Yani bu çok fazla asırlara göre de değişen bir şey değil. Yani şehirdeki yaşamın çerçevesiyle köydeki yaşamın çerçevesi elbette ki farklı olabiliyor.
Evet, o dönemde Yunan, Süryani, Fars ve Sanskritçe yazılmış bilim, fen, felsefe kitaplarının Arapçaya çevrildiğini görüyoruz. Az evvel siz de değindiniz, Bağdat bir kültür ve bilim merkezi haline geliyor. Mütezile mezhebi güçleniyor. Din, mantık ve felsefe çalışmaları yapılır hale geliyor. Arap biliminin altın çağı adlandırılması yapılıyor Abbasiler için. Abbasilerde ilim ve kültür yaşamını konuşursak neler söylenir hocam?
Evet, size güzel yakalamışsınız, güzel ifade ettiniz. Batılar, Abbasilerin bu özellikle bilim ve kültür medeniyetteki o çağ atlamaları, o dönemi Golden Age, yani altın çağ olarak isimlendirirler. Gerçekten de o dönemde özellikle Beytül Hikme denilen, hikmet adı verilen bir kurumun kurulmasıyla birlikte birçok dilden bilimsel eserler Arapçaya kazandırılıyor. Beytül Hikme'nin kuruluşu Halife Harun Reşid'in son dönemine atfedilir ama Memun döneminde zirve yapan bir kurumdur. Ve bu Beytül Hikme aynı zamanda bir üniversite olarak da telakki edilir. Burada mütercimler vardır. Süryanice'den, Yunanca'dan, Sanskritçe'den, birçok Kopça'dan, Farça'dan birçok eserler kazandırılır. Bunlar sadece diyelim ki matematik, coğrafya, tıp gibi bilimlere ait değil. Aynı zamanda felsefi eserlerinde tercüme edildiği bir dönemdir bu. Bu da Halife Memnun'un kendi özelliğinden kaynaklanan bir şey. Kendisi felsefeye çok değer veren, filozof bir halife olarak nitelendirilen biri. Onunla birlikte Aristo, Eflatun gibi ünlü Yunan felsefecilerin eserleri de tercüme edilmeye başlanıyor. Hatta kendisi heyetler gönderiyor Bizans'a ve kütüphanelerindeki kitaplardan getirtiyor. Onlara çok miktarda para ödüyor. Hiç bütçeyi bu noktada esirgemiyor. İşte Beytül Hikme'de de birçok mütercimin çalıştırdığını görüyoruz. Önemli bir nokta da bu mütercimlerin diyelim ki hiç dinine bakılmıyor mesela. Paganlar yer alabiliyor, Hristiyanlar yer alabiliyor, Yahudi mütercimler yer alabiliyor. Önemli olan orada işte Müslümanların bu bilimlerle de karşılaşması. Zaten bu bilimlerle karşılaşınca da İslam dünyasında işte birçok filozof, birçok bilim insanı yetişiyor ve hala büyük bir hayranlıkla o eserleri okumaya devam ediyoruz.
Bağdat çok büyük bir kütüphaneye de sahip oluyor o dönemde hocam.
Oluyor ama ne yazık ki işte Moğol işgali gerçekten hazin sonuçlar. Hatta rivayetler doğruysa Fırat Nehri'nin işte kitaplarla evet, şey olduğu söyleniyor. Bunlar tabii insanı çok üzen şeyler. O kültür, medeniyet, insanların yıllarca biriktirdiği o birikim, o bilgi işte böyle barbarca yok edilebiliyor.
Evet hocam, son sorumuz Abbasilerin İslam kültür ve medeniyeti açısından değerlendirilmesi olsun. Ne dersiniz Abbasiler döneminden bugüne kalanlar nasıl etkiledi?
Abbasiler zirve bir dönem. Yani özellikle hem İslami bilimlerin hem de diğer bilimlerin zirve yaptığı, geliştiği, tasnif hareketlerinin başladığı bir dönem. Dini bilimlerde çok büyük gelişmeler var. Ama aynı zamanda diğer bilimlerde de işte matematikte, coğrafyada çok önemli eserler veriliyor bu dönemde. Ve İslam dünyası ile ilgili en önemli klasik birikimleri bize bir kısmı elbette ki ulaştı. Oralardan o gelinen seviyeyi anlayabiliyoruz. Zaten işte altın çağ denmesinin de hatta İslam Rönesansı denmesinin nedeni de bu. Büyük bir zirve. Hatta diğer coğrafyalardan, farklı etnik gruplardan insanlar bu gelişmeleri büyük bir hayranlıkla izliyor. Ancak bu daha sonra bu ölçüde tabii devam ettirilemiyor. Yine dini ekoller, yani diyelim ki işte Malikilik, Şafilik, Hanbelilik veyahut da inanç anlamında Maturidilik, Eşarilik, birçok mezhepler ve bu mezheplerin elbette ki teoloji kitapları, eserleri, fikir anlayışları, yani bir müthiş bir fikirsel zenginlikinde var olduğunu o dönemde görüyoruz. Bunlar da elbette ki İslam medeniyetinin yapı taşlarını oluşturan önemli şeyler diye düşünüyorum.
Evet, teşekkür ederim hocam.
Ben teşekkür ederim.
Dönemi çok güzel özetlediniz. Geldiniz, katkılarınız için tekrar teşekkür ediyorum. Abbasi dönemini ve İslam medeniyetine etkilerini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nahide Bozkurt'la değerlendirdik. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcısı Melda Alpay ve yayın teknisyeni Nuri Göktaş'la birlikte hepinize huzurlu bir hafta dilerim.
Huzur arayan topraklar.